Ayrı bir ki, kızım için son kez, Lisa Gardner, sayfa 17. İkinci bölüm. Kimi seviyorsun? Brian ile 4 Temmuz günü bir barbekü partisinde tanışmıştık. Shane'in evindeydik. Aslında pek sıcak bakmadığım sosyal davetlerden biriydi. Ama son zamanlarda bu tür davetleri biraz daha düşünmem gerektiğini fark ediyordum. Kendim için olmasa da Sophie için yapmalıydım bunu. Parti çok kalabalık sayılmazdı. Yaklaşık 30 kişilik bir gruptuk. Gelenlerin hepsi Shane'in civardaki polis arkadaşları ve onların aileleriydi. Bir ara yarbay Shane'i telaşlandırıp partide göründüyse de gelenlerin büyük bir kısmı sadece üniformalı polislerdi. Mangalın önünde merkezden gelen 4 polis olduğunu gördüm. Orada durmuş bir yandan biralarını yudumluyor, bir yandan da son gelen yaramaz veletlerin gözlerinin içine bakan Shane'i süzüyorlardı. Önlerinde 2 piknik masası vardı ve masa çoktan bir düzine çocuğun arasında margaritalarını hazırlamaya çalışan şen kahkahalı eşleriyle dolmuştu bile. Partinin diğer misafirleri ise evin içinde makarna salatası hazırlayıp oyunun son dakikalarını yakalamaya çalışıyorlardı. Bir şeyler atıştırırlarken havadan sudan sohbet ediyorlardı. İnsanlar klasik bir cumartesi günü neler yaparsa onları yapıyorlardı. Bahçedeki ulu meşe ağacının gölgesine sığınıp öylece durdum. Sophie'nin ısrarlarını kıramayıp bugün için çiçek desenli, askılı turuncu bir elbise ve tek şatafatlı ayakkabılarım olan altın yaldızlı parmak arası terliklerimi giymiştim. Ama halen ayaklarım birbirinden nizami bir arayla ayrık, kollarım silahsız vücuduma yapışık ve sırtım ağaca dönük bir biçimde duruyordum. Can çıksa da huy çıkmaz dedikleri gibi bu mesleğin gerekleri üzerime yapışıp kalmıştı adeta. Kalabalığa karışabilirdim belki ama nereden başlayacağımı bir türlü bilemiyordum. Hiç tanımadığım kadınların yanına bir sandalye çekip oturmalı mıydım? Yoksa kendimi yanlarında daha rahat hissettiğim erkeklerin yanına mı uğramalıydım? Kadınların yanına yakışmadığım kesindi. Erkeklerin yanında keyfim yerindeymiş gibi görünmek de işime gelmemişti. Öyle olsa eminim ki tüm kadınlar ağızlarından eksik etmedikleri kahkahaları bıçak gibi kesip ters ters beni süzmeye başlayacaklardı. Böyle her iki gruptan da ayrı durmak en iyisiydi. Elimdeki hiç yudumlamadığım bira bardağımla sessizce partiden ayrılmak için doğru zamanın gelmesini beklemeye koyuldum. Gözlerim daha çok kızımın üzerindeydi. Yaklaşık 100 metre ileride küçük bir tepenin üzerinde yanındaki bir düzine arkadaşıyla birlikte kıkırdaşarak aşağı yuvarlanıyorlardı. Üzerindeki şeker pembesi elbise çoktan çimen lekesi olmuştu bile ve yanakları damla çikolatalı kurabiye artıklarıyla doluydu. Tepeden aşağı yuvarlanır yuvarlanmaz hemen yanındaki küçük kızın elini tutup 3 yaşındaki bacaklarının onları götürebildiği bir hızla yeniden tepeyi tırmanmaya başladılar. Sophie çok çabuk arkadaş edinebilen bir çocuktu. Dış görünüşü bana benziyordu. Kişiliğine bakılırsa kesinlikle kendine özgü biriydi. Girişken, cesur, macera perestti. Annesi bıraksa Sophie uyanık olduğu her anı çevresine topladığı bir dünya insanla geçirirdi. Belki de cazibe dedikleri şu şey genlerden gelen bir özellikti. Bu genini kesinlikle babasından almış olsa gerekti. Benden almadı, öylesine gün gibi meydandaydı ki. Sophie ve elinden tuttuğu diğer küçük kız nihayet tepenin en üstüne çıkmayı başarmışlardı. İlk yuvarlanan Sophie olacaktı. Kısa siyah saçları bir demet sarı hindiba çiçeğinin üzerinde nasıl da tezat görünüyordu. Sonrasında kendini tepeden aşağı yuvarladığında bir çift tombul kol ve sağa sola savrulan bir çift bacak gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliğinde yankılanan kahkahalarına karışıyordu. Tepenin sonuna geldiğinde sersemlemiş bir halde ayağa kalkmış ve benim onu izlediğimi fark etmişti. ''Seni seviyorum anne!'' diye bağırıp yeniden tepeye koşturmuştu. Arkasından onu izlerken içimden keşke benim gibi bir kadının bilmesi gereken her şeyi bilmeseydim diye geçiriyordum ki bu ne ilk ne de sondu. Merhaba. Kalabalığın içinden sıyrılan bir adam doğruca yanıma geldi. 30'lu yaşlarında, 1.77 boylarında, 80 kilo ağırlığında, sarı saçlarını kazıtmış, kaslı omuzları olan biriydi. Ortama bakılırsa o da polis olmalıydı ama ben tanımıyordum. Bana elini uzattı. Bir süre öylece kala kaldıktan sonra ben de aynı şekilde karşılık verdim. Adım Brian dedi. Brian Darby. Başını eve doğru kaldırıp caddenin aşağısında oturuyorum. Ya sen? Adım Tessa. Tessa Leoni. Shane'i merkezden tanıyorum. Aslında o an bir erkeğin kadın bir polis gördüğünde bir türlü yapmaktan kendini alamadığı yorumları duymayı bekliyordum. Demek polissin. O halde uslu bir çocuk olsam hiç fena olmaz. Ya da ah silahına bir bakabilir miyim tarzında cümleler. Erkekler bunları söylerken gerçekten çok hoş görünüyorlardı. Oysa Brian sadece sessizce kafasını salladı. Elinde bir Bud Light bira şişesi vardı. Diğer elini ise ten rengi şortunun cebine sokmuştu. Cebinin üzerinde altın renkli amblem olan bir gömlek giymişti. Ama amblemin ne işareti olduğu bu açıdan pek de seçilemiyordu. Bir itirafta bulunayım mı dedi. Kendimi hazırladım. Shane bana kim olduğunu söyledi. Ama konuyu ilk açanın ben olduğunu söylemeliyim. Şurada tek başına duran güzel kadın kim dedim. Biraz araştırsam hiç fena olmaz diye düşündüm. Shane ne dedi? Kesinlikle aynı kulvarlarda olmadığımızdan bahsetti. Ben de Zoka'yı hemen yuttum tabii. Sen Shane'i aldırma dedim. Aldırmıyorum zaten. Görüyorum ki bir anı içmiyorsun. Başımı eğip elimdeki şişeye sanki onu ilk kez görüyormuş gibi baktım. Yaptığım keşiflerden biri de bu diyerek sözlerine devam etti Brian. Elinde bir şişe bira taşıyor ama içmiyorsun. Yoksa margaritayı mı tercih edersin? İstersen getirebilirim. Gerçi dönüp üçüncü şişe margaritalarını içen gürültücü kadın grubuna bir göz attı. Bundan biraz korkuyorum desem yalan olmaz. Önemli değil. Kaskatı kesilmiş vücudumuz biraz gevşetip kollarımı oynattım. İçkiyle pek aram yoktur zaten. Görevde misin? Bugün değil. Ben polis değilim, o yüzden de hayatının nasıl olduğunu biliyormuş gibi davranacak değilim. Ama Shane'i 5 yıldır tanırım, yani işinizi ana hatlarıyla biliyorum. Bir eyalet polisinin otoban devriye polisinden ya da ceza kesen polislerden farklı olduğunun farkındayım. Haksız mıyım Shane? Brian bahçedeki her polise sesini duyurmak için bunu bağırarak sormuştu. Shane ise mangalın başında sağ elini havaya dikip orta parmağını kaldırarak cevaplamıştı onu. Ben de sesimi yükselterek Shane tam bir mızmızdır dedim. Shane bu cümleye de aynı hareketle karşılık verince bahçede gülüşmeler oldu. Ne zamandır çalışıyorsun onunla diye sordu Brian. 1 yıl oldu, meslekteki ilk yılım. Ciddi misin? Polis olmayı neden seçtin? Omuzlarımı silktim, kendimi yine huzursuz hissetmeye başlamıştım. Sorulan sorulardan biri de hep bu oluyordu ve ben bu soruya nasıl cevap vereceğimi hiç bilemiyordum. O zamanlar iyi bir fikir gibi gelmişti. Ben denizciyim dedi Brian. Petrol tankerlerinde çalışıyorum. Birkaç ay boyunca denize açılır, sonraki birkaç ayı evde geçirir, sonra yine denize dönerim. Zor bir hayat olduğunu farkındayım. Düzeni yok ama işimi seviyorum. Sıkıcı bir işim yok en azından. Denizci mi? Tam olarak ne yapıyorsun? Gemiyi korsanlardan falan mı koruyorsun? Pek sayılmaz. Puget Sound'dan Alaska'ya gidip sonra aydın rotayı tekrar izliyoruz. O güzergahta çok fazla Somalili korsan olduğunu söyleyemem. Hem ben bir mühendisim. İşim geminin sorunsuz ilerlemesini sağlamak. Kabloları, alet edevatı ve çarkları seviyorum. Silahlardan ise ödüm kopuyor desem yeridir. Silahlardan benim de pek haz ettiğim söylenemez. Bir polis memuruna göre ilginç bir yorum oldu bu. Pek sayılmaz aslında. O sırada bakışlarım istemeden de olsa ne yaptığını görmek için Sophie'ye kaymıştı. Brian bakışlarımı takip ettiğinde Shane 3 yaşında bir kızın olduğunu söyledi. Tanrım, tıpkı sana benziyor. Bu partide karıştırıp da eve yanlış çocuk götürme ihtimalin 0. Shane sana bir çocuğum olduğunu söyledi ama sen yine de şansını denemek istedin öyle mi? Brian omuzlarını silkti. Çocuklar çok güzel varlıklar. Benim çocuğum yok ama bu fikre karşı olduğum anlamına gelmiyor. Babanız da buralarda mı diye ekledi. Hayır. Brian bu cevaptan çok da hoşnut kalmış gibi görünmüyordu. Daha çok düşünceli gibiydi. Zor olmalı. Tam gün çalışan bir polis olup bir de çocuk yetiştirmek. İdare ediyoruz. Bundan hiç şüphem yok. Ben de küçükken babamı kaybettim. Annem 5 çocuğunu kendisi büyütmek zorunda kaldı. Biz de idare ettik ve ben şimdi annemle ne kadar gurur duysam azdır. Babada ne oldu? Kalp krizi. Başıyla elimsende oynayan Sophie'yi işaret ederek kızının babasına ne oldu diye sordu. Daha iyisini buldu. Şu erkekler ne kadar da aptallar diye söylenirken bu derece içten oluşu nihayet beni güldürmüştü. Brian kıpkırmızı kesildi. Dört kız kardeşim olduğunu söylemiş miydim? Dört kız kardeşim varsa bu tür şeyleri çok sık duyuyorsun. Sanırım bu durumda anneme bir kez daha hayranlık duymalıyım. Hem dul hem de dört kız çocuğu sahibi bir anne olmayı başardığı için. Bunca sıkıntı içinde annemin hiçbir zaman bitki çayından daha sert bir şey içtiğini de görmedim. Peki buna ne dersin? Sabır taşı olmalıymış diyerek ona hak verdim. İçki içmediğine göre belki sen de teselliyi bitki çaylarında arayanlardansın. Kahveyi tercih ederim. Ah, benim de kişisel yatıştırıcı tercihim odur. Gözlerini gözlerime dikti. Belki bir gün sana bir fincan kahve ısmarlayabilirim. Senin oralarda ya da bizim buralarda nerede istersen. Brian Darby'yi yeniden dikkatle süzdüm. İnsanın içini ısıtan kahverengi gözleri, dostça bir tebessümü ve güçlü kaslı omuzları vardı. O an dudaklarımdan olur kelimesinin çıktığını duydum. Çok isterim. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Ben inanmam. Sanırım ben bu tür saçmalıklar için biraz fazla ihtiyatlı, fazla dersini almış biriyim. Ya da belki de yaşadıklarımdan öğrendiklerim var. Brian ile kahve içmek için buluştuk. Gemide olmadığı zamanlar kendini ayıracak bolca vakti olduğunu öğrendim. Bu nedenle öğleden sonraları yürüyüş yapmak, gece vardiyasından çıktığım günlerde ve saat 5'te Sophie'yi kreşten almadan önce bir araya gelmek bizim için pek de zor olmamıştı. Hatta bir gece Red Sox'un maçını izlemeye bile çıktık. Daha ne olduğunu anlamadan Sophie ve benimle pikniğe bile gelmişti. Sophie Brian'ı gördüğü daha ilk an adeta çarpılmıştı. Birkaç saniye içinde Brian'ın sırtına atlayıp atçılık oynamaya başlamıştı bile. Brian da uysal bir at gibi sırtına çıkıp saçlarını sanki bir yeleymişçesine çekiştiren bu küçük kızın isteğini kırmamış, parkın dört bir yanında dört nala koşturmuştu. Geri dönüp geldiklerinde Brian nefes nefese kendini yerdeki battaniyenin üzerine bırakırken Sophie kara hindiba çiçeği toplamak için uzaklaşmıştı. Sophie'nin topladığı çiçeklerin benim için olmasını beklerken beni yanıltarak çiçekleri Brian'a vermişti. Brian ilk başta çiçeklere çekinerek yaklaştıysa da tüm bu solmuş buketin onun için olduğunu fark ettiğinde yüzünde güller açmıştı. Ondan sonraki günlerde hafta sonlarını benim daracık tek göz apartman dairem yerine Brian'ın devasa bahçeli evinde geçirmek hepimiz için daha kolay olmuştu. Sophie Brian'ın Alman kurt köpeği Duke'la bahçede koşuştururken biz Brian'la içeride yemekler yapıyorduk. Brian balkona plastik bir şişme havuz koymuş, ulu meşe ağacına da bir salıncak kurmuştu. Çok yoğun olduğum bir hafta eve gelip buzdolabını Sophie ve bana bir hafta yetecek yiyecekle doldurmuştu. Bir öğleden sonra da üç çocuğun can verdiği bir trafik kazasından eve döndüğümde Sophie'ye benim yerime kitap okumuştu. O kitabını okurken ben de gözlerimi duvara dikip başımı dik tutmaya çalışıyordum. Ardından kanepede başımı ona yaslamış uzanırken bana dört kız kardeşinden bahsetmişti. Kanepede uyuyup kaldığı bir gün kardeşleri nasıl da yüzünü makyajla boyamışlardı. Her şeyden habersiz olan Brian o gün gözlerindeki mavi göz farı ve dudaklarındaki şeker pembesi rujla tam iki saat bisiklet sürmüş, halini ancak bir pencereye yansıyan aksini gördüğünde fark etmişti. Buna önce kahkahalarla güldüm, ardındansa gözyaşlarına boğuldum. Brian bana daha sıkı sarıldı ve ondan sonra ikimiz de tek kelime etmedik. Yaz böylece geçip gitmiş, sonbahar gelip çatmıştı. Artık Brian için denizlere açılma vakti gelmişti. 8 hafta yanımızda olmayacaktı ama şükran gününde yanımızda olacağına söz vermişti. Yokluğunda köpeği Duke'la ilgilenen yakın bir arkadaşı vardı ama eğer istersek... Bana kalmamız için evinin anahtarını verdi. Hatta istersek eve kadınsı bir dokunuş bile yapabileceğimizi söyledi. Mesele Sophie için diğer yatak odasını pekala pembeye boyayabilirdik. Duvara çıkartmalar yapıştırabilirdik. Banyoya plastik prenses ördekler yerleştirebilirdik. Yani Brian kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak tüm değişiklikleri yapmamıza razıydı. Brian'ın yanağına bir öpücük kondurup evinin anahtarını yeniden avucuna bıraktım. Sophie ve beni merak etmesine gerek yoktu. Şimdiye kadar iyiydik, bundan sonra da olurduk. Ona 8 hafta sonra görüşeceğimizi söyledim. Sophie içinse bu ayrılık hayli zor olmuş, hiç durmadan ağlamış, ağlamış, ağlamıştı. Ona sadece 2 ay demeye çalıştım. Çok da uzun bir süre sayılmazdı ne de olsa. Sadece birkaç hafta, o kadar. Brian'ın gidişiyle hayat sıkıcı bir hal almıştı. Yine kısır bir döngü içine girmiştik. Her gün öğleden sonra saat 1'de kalkıyor, saat 5'te Sophie'yi okuldan alıyor, saat 9'da yatıncaya dek onunla oyunlar oynuyor, sonra da gece saat 11'den sabah saat 7'ye kadar devriye gezebilmek için onu saat 10'da gelen bayan Annie'se emanet ediyordum. Tek başına yaşayıp çalışan bir annenin hayatı bundan ibaretti işte. Hiç durmadan alnımın teriyle paramı kazanmaya çalışıyor, zaten oldukça yüklü olan günüme durmaksızın yeni işler ekliyor, küçük kızımı ihmal etmemeye çalışırken bir yandan da patronlarımı hoşnut kılmak için didinip duruyordum. Kendime sürekli bunu başarabileceğimi hatırlatıyordum, zorluklara alışkındım. Tüm hamileliğimi tek başıma yaşamış, doğumumu bir başıma yapmıştım. Polis akademisinde aldığım her nefesle kızımın hasretiyle yandığım 25 yalnız hafta geçirmiş ama yine de vazgeçmemiştim. Biliyordum ki polis olmak kızımın geleceğini güvence altına almak için yapabileceğim en iyi şeydi. Her cuma gecesi Sophie'yi görmek için evci çıkar, her pazartesi sabahı da kızımı gözyaşları içinde arkamdan ağlarken bayan Annie'se bırakmak zorunda kalırdım. Bu haftalarca böyle sürüp gitmişti, ta ki artık bu acıya dayanamayacak hale gelene kadar. Ama yine de başarmıştım. Her şey Sophie içindi, hep de onun için olacaktı. Brian'ın gidişiyle e-postalarımı daha sık kontrol eder olmuştum. Çünkü eğer bir limandaysa bize birkaç satır yazabiliyor ya da Alaska caddelerinde dolaşan Amerikan geyiklerinin aptal fotoğraflarını gönderebiliyordu. 6. haftanın sonunda fark ettim ki Brian'ın e-posta gönderdiği günler daha mutlu, göndermediği günler ise düpedüz gergindim. Sophie de tıpkı benim gibiydi. Her gece bilgisayarın başına oturup evlerinin erkeğinden haber bekleyen iki kızdık artık. En nihayetinde bir gün beklenen telefon geldi. Brian'ın gemisi Washington Ferndale'da limana gelmişti. Öbür gün artık gemiden ayrılacak ve Boston'a gelen gece uçuşuna yetişecekti. Bizi o gece yemeğe çıkarabilir miydi acaba? Sophie o gece için en sevdiği lacivert elbisesini seçmişti. Bense yine 4 Temmuz'da giydiğim turuncu askılı elbiseyi tercih etmiş ama Kasım ayının soğuğuna ayak uydurmak için de üzerime bir hırka almıştım. Onu ilk pencerenin önünden ayrılmak bilmeyen Sophie görmüştü. Sevinç içinde haykırarak apartman merdivenlerinden aşağı öyle bir koşuşu vardı ki bir an yuvarlanacağını sandım. Merdivenlerin sonunda Brian onu güçlükle yakalamıştı. Kucağına alıp birlikte dönerlerken Sophie hiç durmadan kahkahalar atıyordu. Bense hiç acele etmeden saçlarımı son bir kez daha düzeltmiş, hırkamın düğmelerini iliklemiştim. Yavaşça çıkıp kapıyı arkamdan kapattım. Usulca arkamı dönüp dikkatle süzdüm onu. 2,5 metre ileriden onu içime alıp varlığını yudum yudum içtim. Brian Sophie'yi döndürmeyi bırakıp bana dönmüştü. Çocuğum halen kucağındayken o da dikkatle bana bakıyordu. Ne birbirimize dokunmuş, ne tek kelime etmiş, ne de buna gerek duymuştuk. Yemekten döndükten sonra Brian bizi yeniden evine götürdüğünde ise Sophie'yi yavaşça yatağına yatırmış ve ben de doğruca Brian'ın yatak odasına gitmiştim. Öylece önünde durup onun hırkamı çıkarmasına ve elbisemi üzerimden soymasına izin verdim. Ellerimi çıplak göğsümün üzerine dayayıp boynundaki tuzun tadına baktım. Brian kalın sesiyle 8 hafta geçmek bilmedi diye fısıldadı. Sizi burada istiyorum Tessa. Kahretsin, eve her dönüşümde sizi burada bulacağımı bilmek istiyorum. Brian'ın ellerini tutup göğüslerimin üzerine koydum. Dokunuşuyla ürpermiştim. Evlen benimle diye fısıldadı Brian. Ciddiyim Tessa. ''Karım olmanı istiyorum. Sophie'nin de kızım olmasını. Siz ikiniz burada benimle ve Duke'la yaşamalısınız. Biz bir aile olmalıyız.'' Tenine yeniden bir öpücük kondurup teninin tuzunu yeniden dudaklarımda hissettim. Ellerimi aşağı kaydırıp çıplak vücudumu onun çıplak tenine bastırdım. Tenlerimizin buluşmasıyla ikimiz de ürpermiştik. Ama bu kadarı yetmiyordu. Onu hissetmek, varlığını dudaklarımda duyumsamak yetersizdi. Ona yaslanmak, onu üzerimde, içimde hissetmek istiyordum. Vücudumun her yeri tam da bu anda, tam da burada onu istiyordu. Onu yatağa doğru sürükleyip bacaklarımı beline doladım. İçime girmesiyle boğazımdan bir inilti kopmuştu. Belki de inleyen oydu, ne fark ederdi ki? İşte şimdi tam da olmasını istediğim yerdeydi. Son anda yüzünü avuçlarımın arasına aldım ve tam da ilk vurgunu yerken gözlerinin içine bakabildim. Evlen benimle diye tekrarladı. Sana iyi bir eş olacağım Tessa. Hem sana hem de Sophie'ye çok iyi bakacağım. İçimde gelip giderken verdiğim cevap evet olmuştu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.